Ayrım 5.
Her ikisi de anayasa rejimini geri getirmekle hakim ve inayetkar davrandığını söyleyerek padişahı övüyor, onu yanlış yola iten danışmanlarını ise yeriyorlardı. Gerek padişah gerekse mebusan meclisini değinmeden geçtikleri Girit sorunun üzerinde yalnızca ayan meclisi durmaktaydı. Dipnot takvimi vekayı 27 Aralık 1908. Lowther bu konuya değinilmeme nedeninin Türkiye'nin Giritlilerin beyanını tanımamak ve sorunun hami devletler tarafından kendi çıkarlarına uygun bir şekilde çözümlenmesine beklemek niyetinde olduğu anlamına geleceğini düşünmüştü. Lowther'dan Gray'e, Beyoğlu, 17 Aralık 1908, Tarih ve Gizli 686 sayılı yazı. Bulgaristan ve Avusturya ile imparatorluk arasındaki çatışma konusunda Mebusan Meclisi, ulusal hak ve şerefe uygun bir çözüm yolu bulmakta kabineye yardımcı olup destekleyeceğini söylüyordu. İç sorunlar konusunda imparatorluğun mali işlerini düzenlemek, güvenlik ve barış sağlamak için uğraşacağını, böylelikle imparatorluğun halklarının refah ve mutluluğunu sağlamaya çalışacağını söylüyordu. Meclis herkesi yasa önünde eşit tutan bir adalet anlayışının yanı sıra devlet okullarında parasız olarak yurtseverlik aşılayacak bir eğitimin gerekliliğini savunmaktaydı. Cavit Bey Mebusan Meclisi'nin padişahın açılış söylevine cevabını şöyle bağlıyordu. Kalplerimiz vatan ve millet sevgisiyle çarpmaktadır. Bütün emelimiz devlet ve millet için iyi işler yapabilmektir. Kılavuzumuz eşitlik ve birlik meşalesi, amacımız adalet ve doğruluktur. 30 milyon kişinin haklarını savunmak görevini yüklenmiş bulunuyoruz. Bize verilen bu görevi yerine getirirken yegane endişemiz vicdan sorumluluğu ve Allah korkusu olacaktır. Dipnot. Takvim-i Vekayı 29 Aralık 1908. Meclisin açılması ve meşruti rejimin yürürlüğe girmesiyle padişah hesaba alınacak bir güç olmaktan çıkmıştı. Cemiyet artık onun muhtemel bir tehlike olmadığını düşünüyor ve meşruti bir hükümdarın başta kalmasına bir sakınca görmüyordu. Dipnot: Ahmet Rıza Bey ile Nazım Bey'in görüşmeleri, Gray'den Lowther'a Londra 13 Kasım 1908 tarihli özel yazı. Ayrıca bakınız Hüseyin Cahit'in Makkalık'la konuşması, Makkalık The Fall of Abdülhamid 1910 sayfa 16. İktidar Baba Ali ile cemiyet tarafından paylaşılmıştı. Baba Ali biraz daha sabırlı davransaydı cemiyet hizipleşmeler yüzünden kendi kendini dağıtacaktı. Oysa Kamil Paşa cemiyetin özellikle yasal bir sıfatı olmaması nedeniyle hükümetin işlerine karışmasına içerliyordu. Dipnot: Ahrar Fırkası'nın başlıca yayın organı İktam Gazetesi, İttihat ve Terakki'yi hükümetin işlerine karışan yasa dışı bir kuruluş olmakla suçluyor ve gizli bir cemiyet olmaktan vazgeçip bir siyasal parti olarak ortaya çıkmaya çağırıyordu. Bakınız Cemiyetler Fırkalar İktam 13 Şubat 1909. Cemiyet parlamenter bir parti kurmaya karar vermişti ama bu arada gizli örgütünü de sürdürecekti. Bakınız 1908 Kongresi'nin 3. maddesi Tunay'a Partiler sayfa 206. Ahmet Rıza Bey ile Nazım Bey'in Avrupa başkentlerine yaptıkları gezilerde Osmanlı İmparatorluğu hükümetini temsil edermişçesine konuşmaları sadrazamı çok sinirlendirmişti. Dipnot: Lowther'dan Gray'e, Beyoğlu 13 Aralık 1908 tarih ve gizli 855 sayılı yazı. Bakınız Dipnot 47, İttihatçıların hükümetin işlerine karışmasıyla ilgili olarak ayrıca bakınız Y.H. Bayur Tarih Cilt 2, 4, sayfa 203-208 ve H.K. Bayur Sadrazam Kamil Paşa sayfa 249-250. Cemiyetin kendisine danışmaya gerek duymadan Balkan Komitesi'ni ağırlamak görevini ona yüklemesini Kamil Paşa bir hakaret saymıştı. Dipnot: Yukarıdaki kaynaklar ve İnal, Osmanlı Devri'nde Son Sadrazamlar 1940-1953 sayfa 1404. Aslında bu yeni bir gücün geleneksel bir mevkiye meydan okumasıydı ve geleneksel makamı temsil eden Kamil Paşa'nın da kendi alanına müdahale edilmesine karşı çıkması doğaldı. Kamil Paşa hiçbir zaman İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni önemsememişti. İstanbul seçimlerindeki başarılarından sonra bile cemiyetin meclisteki çoğunluğa hakim olabileceğini düşünmemişti. Dipnot: Kamil Paşa'nın Lowther'la konuşması, Lowther'dan Gray'e, İstanbul 12 Aralık 1908 tarih ve gizli 415 sayılı yazı. Cemiyeti sadece padişaha karşı kendini savunacağı bir silah olarak görüyordu. Geçmişte Baba Ali'nin karşısındaki biricik tehlike padişah olmuştu. Kamil Paşa gelecek için de biricik tehlikenin padişah olduğunu düşünmekteydi. Cemiyeti hiçbir zaman iktidarı ele geçirebilecek güçte görmemiş ve anlaşılan sarayın gücünü kısıtlamakta kullandığı cemiyetin bu iş bittikten sonra bir sorun haline gelebileceğini de düşünmemişti. Bu arada nezaretlerde bazı değişiklikler yaparak cemiyeti yatıştırmaya çalışıyordu. 30 Kasım'da Manyasizade Refik Bey'i adliye nazırı olarak atıyor, böylelikle kabineye ilk kez bir iddiatçı girmiş oluyordu. Liberal olarak tanınan ve Makedonya genel müfettişi iken Jön Türklere yakınlık gösteren Hüseyin Hilmi Paşa ise dahiliye nazırlığına getiriliyordu. Dipnot Lofter'dan Gray'e İstanbul 30 Kasım 1908 tarih ve gizli 408 sayılı yazı. Ayrıca Lofter'dan Gray'e İstanbul 2 Aralık 1908 tarih ve gizli 808 sayılı yazı. Ayrıca The Times 1 Aralık 1908 İnal aynı eser sayfa 1165. Manyasizade Refik 1908 Ağustos'unda Zaptiye Nazırlığına atanmış ve bu görevi reddetmişti. Öte yandan cemiyet de Kamil Paşa'dan pek hoşnut sayılmazdı. Seçimlerin yapıldığı Kasım ve Aralık ayları boyunca Kamil Paşa Ahrar Fırkası'nın yanında yer almıştı. Bu nedenle cemiyet yanlısı basın sadrazama vaat ettiği iç ıslahatı gerçekleştirmediği gerekçesiyle saldırmış, onu gevşeklik ve gerek iç gerek dış siyasette beceriksizlikle ve sarayın despot idaresini baba halde sürdürmeye çalışmakla suçlamıştı. Kamil Paşa'nın Bulgaristan ve Avusturya ile bir anlaşmaya varamadığından dolayı suçlanması haklıydı. Dipnot Lanatik bir sadrazam, Şurayı Ümmet, 15 Aralık 1908 ve Lofter'dan Gray'e Beyoğlu, 29 Aralık 1908 tarih ve gizli 894 sayılı yazı. Çünkü Kamil Paşa bu görüşmeleri meclisteki durumunu güçlendirmek ve seçeceği adamlardan kurulu bir kabineye sahip olmak için özellikle uzatmaktaydı. Bütün bu eleştirilere karşın gene de cemiyetin Kamil Paşa'yı devirmek amacını güttüğünü gösteren herhangi bir belge ya da kanıt yoktur. Talat Bey İngiliz Büyükelçisi'ne cemiyetin geniş tecrübe sahibi, görüşlerinde aşırılığa kaçmayan, biraz yaşlı olmakla birlikte enerji bir insan olan Kamil Paşa'ya çok güvendiğini, onu iktidarda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti. Cemiyetin Kamil Paşa'yı iktidarda tutmak istemesi için birçok geçerli neden vardı. Her şeyden önce liberal görüşlere ve bağımsız fikirlere sahip, yaşlı ve deneyimli bir devlet adamıydı. Hemen herkes tarafından sayılıyor, İngiliz Büyükelçiliğince açıktan açığa destekleniyordu. İngilizler tarafından desteklenmesi önemliydi. Zira bu dönemde, hatta Balkan Savaşları'na kadar olan dönemde, Jön Türklerin büyük devletler içinde en fazla sırtlarını dayadıkları güç İngiltere'ydi. Cemiyetin Kamil Paşa'yı eleştirmesi de onun İngilizlerin politikasını yeterince önemsememesi ve müdahalelerini önlemeye çalışmasından ileri geliyordu. Cemiyet onu sadrazamlıktan indirmeye çalışmaktansa iktidarı tek eline almasını önleyebildiği sürece başta bırakmayı tercih etmiştir. 13 Ocak 1909'da Kamil Paşa'nın en çetin muhaliflerinden olduğu söylenen İstanbul mebusu Hüseyin Cahit, sadrazamın başından beri izlediği politika hakkında gen soru açılmasını istedi. Kamil Paşa'nın cevabı mecliste okundu. Dipnot 12. Toplantı 2. Oturum 13 Ocak 1909 16 Ocak tarihli takvimi vekayı Hüseyin Cahit Sadrazam Paşa'nın izahatı Tanin 14 Ocak 1909 Ali Kemal Kamil Paşa'nın beyanatı İkdam 14 Ocak 1909 Sadrazamın açıklaması Hüseyin Cahit'i bile tatmin etmişti ve kabine güven oyu aldı. Dipnot Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 17-18 Hüseyin Cahit Tanin 14 Ocak 1909 Biga mebusu Doktor İsmet Bey'in bu sözleri meclise hakim olan duyguyu çok güzel özetliyordu. Başvezir genç Türkiye'nin biricik tecrübeli veziri. Gensoru ve bunu izleyen güven oyu muhalefet için büyük bir başarı dolayısıyla cemiyetin yenilgisi olarak nitelendi. Bu olay Kamil Paşa ile cemiyet arasındaki ilişkileri bozmuş ve ortada bir iktidar çekişmesi bulunduğu izlenimi uyandırmıştı. Kabinenin güven oyu alması Kamil Paşa'nın mecliste sağlam bir pozisyonu olduğu kanısını doğrular gibiydi. Ancak bu olay onun cemiyetin gücünü aşırı derecede küçümsemesine de neden oldu. Ahrar Fırkası bu olayı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yenilgisi sayarken, cemiyetin güven oyunu Ahrar Fırkası'nın başarısı olarak görmediği de kesindi. Cemiyet içinde bir hizip Kamil Paşa'nın devrilmesini istiyordu. Ancak iddiatçılar gen soruyu bir parti sorunu haline getirmeme kararı almışlardı. Enver Bey ile Meclis Başkan Yardımcısı Talat Bey'den oluşan bir heyet, sadrazamı ziyaret edip cemiyetin bir örgüt olarak kendisine düşmanca bir tavır takılmış bazı üyelerle aynı tutulmaması gerektiğini söylediler. Kamil Paşa bu ziyareti bir zaaf olarak değerlendirdi. Meclis tarafından desteklendiği, Avusturya ve Bulgaristan'da görüşmelerin sürdüğü bu dönemin Bahriye ve Harbiye nezaretlerine kendi adamlarını getirerek durumunu daha da sağlamlaştırmak için uygun bir zaman olduğunu düşündü. Kamil Paşa bu değişiklikleri 10 Şubat'ta gerçekleştirdi. Edirne'de merkezlenmiş olan 2. Ordu Kumandanı Nazım Paşa, Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa'nın, Amiral Hüseyin Hilmi Paşa ise Bahriye Nazırı Arif Paşa'nın yerlerine getirildi. Dipnot: H.K. Bayur, Sadrazam Kamil Paşa, sayfa 293 ve sonrası. Türk Geldi Aynı Eser, sayfa 18-19, Cevat 2. Meşrutiyet, sayfa 35. Makkalo, Fall, sayfa 33 ve sonrası. Ayrıntılı olarak Lofter'dan Grey'e Beyoğlu, 11 Şubat 1909 tarihi ve gizli 93 sayılı yazıda. Bu değişiklikler saraya bildirilmiş ve padişahtan bunları hemen onaylaması istenmişti. Padişah yeni Harbiye Nazırı ile görüşmek isterse zaten sarayda bulunan Nazım Paşa'yı görebilirdi. Sadrazamın bu acil isteği üzerine hemen bir irade hazırlatan Abdülhamit, bu arada başkatibine Kamil Paşa'yı bilirim, diktatör olmak istiyor bu adam demekten de kendini alamadı. Kabinede yapılan bu değişiklikler ciddi bir bunalıma yol açtı. 12 Şubat'ta Hilmi Paşa başkanın meslektaşlarına danışmadan böyle değişiklikler yaptığı bir kabinede çalışamayacağını söyleyerek istifasını verdi. Bunu Hasan Fehmi, Manyasizade Refik ve Ziya Paşa'nın istifaları izledi. Dipnot: Türk Geldi Aynı Eser, sayfa 20. Ziya Paşa çok güç bir görev olduğu gerekçesiyle Maliye Nazırlığından istifa etmeye niyetliydi. Aynı gün bir Selanik gazetesi Abdülhamit'in tahttan indirildiğini ve yerine Yusuf İzzettin Efendi'nin padişah olduğunu yazdı. İstanbul'da ise böyle bir komplo hazırlandığı yolunda söylentiler dolaşmakta ve hazırlayanlar arasında eski Harbiye Nazırı'nın da bulunduğu söylenmekteydi. Cemiyet hemen harekete geçerek bir bildiriyle bütün bunların asılsız olduğunu açıkladı. Dipnot: Cevat aynı yerde. Cemiyetin bildirisinin metni için bakınız İkdam, 13 Şubat 1909. Ayrıca bakınız The Times, 15 Şubat 1909. Bir komplo hazırlandığı söylentileri başkentte hayli yaygındı ve anlaşılan Lofter bu dedikoduları ciddiye almıştı. Bakınız Lofter'dan Grey'e Beyoğlu, 11 Şubat 1909 tarih ve gizli 93 sayılı yazı. Daha sonra Kamil Paşa bir komplonun hazırlandığına inanmadığını, ancak hükümet başkanı olarak söylentileri ciddiye almayı gerekli gördüğünü söylemiştir. 18 Şubat 1909 tarihli Neue Freie Presse'de çıkan Fortnightly Review. Çıkarılan bu söylentilerin amacı ortalığı karıştırıp dikkati yapılan kabine değişikliklerinden uzaklaştırmak idiyse bir başarı sağlanmadığını söylemek gerekir. Cemiyet Kamil Paşa'nın bu ani davranışı karşısında telaşa düşmüş, tanin yapılanı bir hükümet darbesi, meclisin haklarına tecavüz ve anayasa ilkelerini ihlal olarak nitelemişti. Dipnot: Tanin, 12 Şubat 1909 ve Meşruti İdareye Mühim Bir Darbe, Şurayı Ümmet, 12 Şubat 1909. Meclis 13 Şubat'ta Kamil Paşa'dan kabinede yaptığı değişikliklere ilişkin açıklama istemek amacıyla toplandı. O cumartesi mecliste heyecanlı bir hava esiyor, ortalıkta Kamil'in gen soruyu yanıtlamaya gelmeyeceği söylentileri dolaşıyordu. Dipnot: 21. oturum, 13 Şubat 1909. 18 Şubat 1909 ve 19 Şubat 1909 tarihli takvimi vekayı. İkdam 14 Şubat 1909. Yalçın Deniz Kuvvetleri'nin zoruyla çekilen sadrazam, yakın tarihimiz, cilt 14, sayfa 46-47. O günkü olaylar için bakınız Türk Geldi Aynı Eser, sayfa 18-21 ve Lofter'dan Grey'e Beyoğlu, 15 Şubat 1909 tarih ve gizli 102 sayılı yazı. Kamil Paşa, Harbiye Nazırı'nın değiştirilmesi konusunun önemli dış sorunlarla ilgili olduğunu, bu yüzden hemen bir açıklama yapamayacağını yazıyla bildirerek, gen sorunun 17 Şubat Çarşamba gününe ertelenmesini istedi. Dipnot: Buhra'nın Kamil Paşa açısından bir yorumu için bakınız H.K. Bayur, Sadrazam Kamil Paşa, sayfa 293-301. Yalçın yakın tarihimiz, cilt 14, sayfa 46-47. Kemal, Memoirs of İsmail Kemal Bey, sayfa 325. Meclisten gönderilen pusula Kemal Paşa'ya ulaştığında Avusturya Büyükelçisi ile görüşmekte olduğunu, dolayısıyla meclise gidemediğini yazmaktadır. Cemiyet bu ertelemeyi kamuoyunu kendi tarafına çekecek ve durumunu daha sağlamlaştıracak kadar zaman kazanabilmek için girişilen bir siyaset oyunu olarak yorumladı. Beşiktaş açıklarında demirlemiş olan donanma meclise gönderdiği iki dilekçeyle sadrazamdan bir açıklama yapmasını ve anayasanın tehlikede olmadığı konusunda güvence verilmesini istemekteydi. Dipnot: Yalçın, aynı eser Yeni Harbiye Nazırı Nazım Paşa kumandasındaki 1. Ordu'ya bağlı subaylarda bir telgraf göndererek Nazım Paşa'ya kumandanları olarak saygı duymakla birlikte onun Harbiye Nazırlığına atanmasına karşı olduklarını bildirmişlerdi. Türk Geldi, aynı eser sayfa 19. Meclis biraz da bu dilekçenin etkisiyle Kamil Paşa'nın toplantıyı erteleme isteğini reddetti. Gönderilen ikinci davetin de geri çevrilmesi üzerine meclis sadrazam için güven oylamasına gidilmesi kararı aldı. Bunlar olurken Kamil Paşa gönderdiği üçüncü notta anayasanın 38. maddesi gereğince yapacağı açıklamayı 17 Şubat Cuma'ya erteleme yetkisi olduğunu yazıyordu. Bu ertelemenin dış politika ile ilgili olduğunu yineliyor. Meclis direnmekle devam ederse padişaha istifasını sunacağını belirtiyordu. İstifa etmeye zorlanırsa açıklamasını basında yayınlayacağını söyleyerek bu yüzden devletin uğrayacağı zarardan meclisin sorumlu tutulacağını hatırlatıyordu. Dipnot: Yalçın, aynı eser sayfa 47, Lofter'dan Gray'e Beyoğlu, 15 Şubat 1909 tarih ve gizli 102 sayılı yazı. Bu tehdit notu meclise ulaştığında güven oyu 8'e karşı 198 oyla Kamil Paşa aleyhine sonuçlanmış bulunuyordu. Bu arada Kamil Paşa Şeyhülislam Cemalettin Efendi'ye danışmaya gitmiş ve ikisi birlikte istifalarını verme kararı almışlardı. Ancak olaylar öylesine hızlı cereyan ediyordu ki bunun için bile geç kalınmıştı. Şeyhülislam padişaha istifasını sunduğunda padişah onun azlini onaylamıştı bile. Dipnot: Türk Geldi, aynı eser sayfa 20-21. Talat'a göre bu önceden hazırlanmış karşılıklı bir pazarlık meselesiydi. Arap mebuslar cemiyetin Şeyhülislam'a işten el çektirmesi koşuluyla Kamil aleyhine oy kullanmayı kabul etmişlerdi. Cemalettin bu konuda bir şey yazmamaktadır. Güven oyu sonuçlanınca Ahmet Rıza Bey ile Talat Bey saraya giderek padişaha meclisin aldığı kararları bildirdiler. Ertesi gün yani 14 Şubat'ta Hüseyin Hilmi Paşa sadrazamlığa getirildi. Hüseyin Cahit meclisteki olayları 14 Şubat 1909 tarihinde dramatik bir dille anlatıyordu. Mebusan meclisi kolay kolay unutulmayacak bir gün yaşadı. 30 yıl süren baskı rejiminden sonra yeniden kurulan meclis büyük bir buhranla karşı karşıya kaldı. Bir tarafta mutlakiyet, öte tarafta hürriyet vardı. Hangisini seçecekti? Eğer sorun açık seçik belirlenmiş olsaydı seçmek kolay olurdu. Mutlakiyete karşı direnilir, hürriyet desteklenirdi. Ancak bu kez karşısında tecrübeli düşmanlar vardı. Bu yüzden de meclisin bu sorunu nasıl çözümleyeceği haklı olarak endişe uyandırıyordu. Eğer dün meclis yenik düşseydi bu talihsiz ülke öldürücü bir darbe yemiş olacaktı. Neyse ki mebusların çabuk ve kararlı davranmalarıyla hem millet hem de anayasa kurtarıldı. Kamil Paşa'nın iktidarı ele geçirmek için kalkıştığı bu hareketle İttihatçıların ilk kez ciddi bir tehlikeyle karşılaştıklarını fark ettikleri anlaşılıyordu. Ve bu beladan sağ salim kurtuldukları için rahat bir nefes aldıkları belliydi. Kamil Paşa'nın düşmesi gerek Ahrar Fırkası gerekse cemiyet karşıtı öteki bütün unsurlar için büyük bir terslik olmuştu. Daha bir ay önce meclis Kamil Paşa'yı ve izlediği politikayı onayladığını ittifakla aldığı güven oyuyla kanıtlamıştı. Oysa şimdi yalnızca 8 mebus cemiyete karşı oy kullanma cesaretini göstermiş, Kamil'in iddiasına göre 60 kadarı da cemiyet tarafından tehdit edildiklerinden oy kullanmadan meclisi terk etmişlerdi. Dipnot: Kamil Paşa'nın savunusu için bakınız İkdam 3 Nisan 1909. Sadr-ı Sabık Kamil Paşa Hazretlerinin İzahnamesi. Tanin ve Serbestliği 4 Nisan 1909. Fransızca'ya çevirisi Lofter'dan Gray'e Beyoğlu, 6 Nisan 1909 tarih ve gizli 249 sayılı yazıya ilişik olarak. Cemiyetin meclisteki üstünlüğü açıkça ortaya çıkmıştı ve artık anayasa çerçevesine yenilgiye uğratılması söz konusu olamazdı. Dipnot: İsmail Kemal, Sir G. Lofter'a mecliste liberallerin ancak 50 oydan emin olduklarını söylemişti. Lofter'dan Harding'e İstanbul 2 Mart 1909 tarih ve özel 16 sayılı yazı. Cemiyetin ortadan kaldırılması için tek bir yol kalıyordu ki o da şiddete başvurmaktı. Bu olayı izleyen iki ay süresince basında cemiyete karşı bir kampanyaya girişildi ve İttihatçı gazeteler de karşı ateş açtılar. Kamil Paşa'nın düşüşü İngiliz Büyükelçiliği ile Türkiye'de çıkarları olan İngilizlerce saygınlıklarına indirilen bir darbe olarak yorumlandığından İngiliz basını da bu kampanyaya katıldı. İstanbul'da İngilizce yayımlanan ve İngiliz Büyükelçiliği ile ilintisi olduğu bilinen Levant Herald gazetesi Kamil Paşa'yı öylesine savunuyor ve cemiyete karşı çıkıyordu ki cemiyetin bazı üyeleri gazetenin baş yazarına işten el çektirmesini istediler. Dipnot, Lofter'dan Gray'e Beyoğlu 31 Ocak 1910 tarih ve gizli 55 sayılı yazı. Bu belge İngiliz Dışişleri 1909 yıllık raporunda yer almıştır. Muhalefet İngilizlerin cemiyete karşı takındığı bu tavırdan hayli cesaret almıştı ve yararlanmak için hemen harekete geçti. İngiliz basınındaki İttihat ve Terakki aleyhtarı makaleler halkın büyük bir çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve cemiyet aleyhtarı İstanbul gazetelerinde yorumlarla birlikte yayımlanmaktaydı. Muhalefet meclisteki zayıf durumunu göz önüne alarak güçlenmek için İngiliz Büyükelçiliğini kendi safına kazanmak yoluna gitti. Muhalif mebuslar Büyükelçiyi ziyaret edip ülkedeki ve özellikle başkentteki politik hava üzerine günü gününe bilgi vermekteydiler. Sir G. Lowther bir yazısında şöyle demekteydi. Gerçek görüşlerini şimdiye kadar saklı tutmuş birçoğu gittikçe cesaret kazanarak Kamil Paşa'nın düşmesine sebep olanları bu anayasa dışı şiddet gösterisinden ötürü kınamaktalar. Tuhaftır, yine birçoğu halifelik ve sultanlık geleneklerinden bile yoksun olarak niteledikleri adamların yeni despotizminden kurtulmak için İngiltere'yi kendilerine yardım edecek bir güç olarak görmekteler. Bazı mebuslar bana gizli olarak olayların gelişiminden duydukları endişeyi belirterek İngiltere'nin gizli bir cemiyetin diktası sonucu ortaya çıkacak felaketleri önlemek üzere müdahale etmesi gerektiğini belirttiler. Cemiyet taraftarı basın Kamil Paşa'yı tutan gazetelere şiddetle saldırıyor. Bu saldırılarda hafif bir İngiliz aleyhtarlığı da sezilmekte. Halk eskiden olduğu kadar İngiliz taraftarı ve ortaya çıkacak herhangi bir iç ya da dış kargaşalığı cemiyetin yanlış ve anayasaya aykırı davranışının bir sonucu olarak yorumlamaya hazır. Padişah dahi kısa bir süre önceki görüşmemizde durumdan büyük endişe duyduğunu gizlice açıkladı. Jön Türkler İngiltere tarafından desteklenmenin değerini bir başka deyimle İngiltere'nin düşmanlığını kazanmanın arzulanacak bir şey olmadığını iyi biliyorlardı. İngiliz Büyükelçiliğinin Kamil Paşa kabilesine büyük önem verdiğinin ve onun düşmesini İngiliz nüfuzuna indirilen bir darbe olarak gördüğünün farkındaydılar. Gerek bu kötü izlenimi silmek gerekse muhalefetin propagandasını etkisiz kılmak amacıyla Sir Gerald Lowther'a Kamil Paşa'ya karşı gelmelerinin tek nedeninin anayasaya aykırı davranışları olduğunu, bundan sonra kurulacak herhangi bir kabineyi ancak Kamil Paşa'nın İngiltere'ye karşı izlediği dostluk politikasını sürdürmesi koşuluyla destekleyeceklerini bildirdiler. Dipnot: Hüseyin Cahit, Kabinenin Sükutu ve İngiltere, Tanin, 15 Şubat 1909. İngiliz Dışişleri 1909 yıllık raporu Sir Gerald Lowther cemiyetin heyetini kendisiyle görüşmek isterlerse resmi kanatlardan başvurabileceklerini söyleyerek geri çevirmişti.